Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, Growth.tr'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. AI en iyi notları aldığı becerileri en iyi taklit ediyor. Bocconi Üniversitesi'nde 1053 öğrenciyle yapılan randomized deneyde GPT-4o, pazarlama ödevlerinde notları 5 üzerinden neredeyse 1 puan artırdı. Öğrenciler, üniversitenin mağazası için en fazla 180 kelimeyle pazarlama önerileri yazmak zorundaydı, GPT-4o erişimi olan grup diğerlerinden belirgin biçimde yüksek puan aldı. Bir yandan kısa bir nedensel akıl yürütme dersi geleneksel notlarda anlamlı bir artış sağlamadı, ancak öğrencileri daha çeşitli ve alışılmadık çözümlere yöneltti, varsayımları sorgulamayı ve önerilerin nasıl işe yarayacağını düşünmeyi teşvik etti. Asıl kritik soru yanıtsız kaldı, ChatGPT olmadan yapılan bir takip testiyle öğrencilerin gerçekten bir şeyler öğrenip öğrenmediği ölçülmedi. Diğer araştırmalar, bağımsız düşünme olmaksızın AI destekli performansın uzun vadede öğrenmeye zarar verebileceğine işaret ediyor. Glassdoor verisi, çalışanların AI'ya olumlu bakışı 2019'dan bu yana %81'den %43'e düştü. Glassdoor'un 2019 ile 2026 dönemini kapsayan analizine göre, Amerika Birleşik Devletleri'li çalışanlar arasında AI'ya ilişkin olumlu yorum oranı %81'den %43'e gerilerken olumsuz yorumlar %53'e çıktı. En şüpheci grubu Gen Z kadınlar oluşturuyor, bu kesimden gelen AI yorumlarının yalnızca %21'i olumlu. Yöneticiler ve yazılım mimarları AI'dan en fazla memnun olanlar olurken, sigorta hasar ayarları çalışanları, yazarlar, muhasebeciler ve müşteri hizmetleri temsilcileri 1/4 oranla olumsuz değerlendiriyor. Şikayetler salt iş kaybı korkusunun ötesine geçiyor. Hatalı araçların zorunlu benimsenmesi, performans gözetimi ve gerçekçi olmayan verimlilik beklentileri de eşit ağırlıkta öne çıkıyor. Yazılım mühendislerinin %57'si AI konusunda olumsuz yorum bırakırken, kasaplar ve elektrikçiler gibi AI'ın henüz fazla dokunmadığı meslekler konuyu neredeyse hiç gündeme getirmiyor. Performance Max'e kanal önceliklendirme kontrolü eklendi. Performance Max, reklam verenlere kanal bazında öncelik ayarlama imkanı sunan yeni bir alfa özelliğiyle güncellendi. Search, YouTube, Gmail, Display ve Maps dahil olmak üzere 7 kanalda LO'dan HA'ya kadar ayarlanabilen Priority Slider'lar, TCP Bidding kullanılırken her kanal için CPA Bid ayarlamalarını doğrudan etkiliyor. Özelliğin kritik mekanizması şu şekilde işliyor, bir kanalın önceliği düşürüldüğünde Google Ads o kanaldaki CPA Bid'ini artırıyor, bu da söz konusu kanalı daha seçici hale getiriyor. ID Storik ve Thomas Ecel tarafından paylaşılan bu güncelleme, Performance Max'in kara kutu yapısına karşı en somut kontrol katmanlarından birini sunuyor. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growth.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Google, arama reklamlarında kaydırılabilir kategori karuseli test ediyor. Google, ücretli metin reklamlarında kullanıcıların kategoriler arasında kaydırarak farklı sponsorlu sonuçları görebildiği yeni bir karuzel formatını test ediyor. Seçim Pıtel'in paylaştığı güncellemeye göre, mobil arama arayüzünde kategoriler yatay olarak sıralanıyor ve her seçimde altta görünen sponsorlu sonuçlar değişiyor. Bu format, kullanıcıların arama niyetini kategorilere göre daraltmasına olanak tanıyarak reklam gösterimini daha bağlama uygun hale getirebilir. Yeni yapı, reklam verenlerin hangi kategori altında göründüğünü kontrol edip edemeyeceği sorusunu da gündeme getiriyor, henüz test aşamasında olduğu için campaign level ve bid level etkileri belirsizliğini koruyor. Google, AI Overviews'u varsayılan olarak AI moda yönlendiriyor. Google, bazı sorgularda AI Overview deneyimini köklü biçimde değiştirdi, kullanıcıların Show More butonuna tıklamasına gerek kalmadan tam AI yanıtı ve Ask Anything kutusu varsayılan olarak açılıyor. Google'dan bir sözcü, sistemlerin en faydalı gördüğü konularda AI Overview dinamik olarak genişleyebilir, dedi. Bu değişiklik, organik arama sonuçlarını, yani 10 mavi bağlantıyı, sayfada çok daha aşağıya itiyor. SEO uzmanı Chris Long'un X'te paylaştığı örnekle dikkat çeken gelişme, Google'ın AI modu varsayılan arama deneyimine dönüştürme yolundaki adımlarını hızlandırdığına işaret ediyor. Organik trafik üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Ahrefs, AI kullanarak kaliteli içerik üretmek için nasıl bir süreç izliyor? Ahrefs, her makalesinde AI kullanıyor, dahası araştırma, taslak oluşturma ve fact-check dahil yayına hazır bir içeriği 6 ile 12 dakikada çıkarabilen bir pipeline bile kurdu. Ancak Ahrefs SEO and Marketing Educator Sik Von Ong'a göre, AI slope'u belirleyen m-dash fazlalığı veya belirli kelimeler değil, bir içeriğin okuyucunun dikkatini hak edecek kadar insan anlayışı, yargısı, kanıt ve özgün katkı taşımaması. Bu tanıma göre asıl sorun çabanın yaratıcıdan okuyucuya kaydırılması, konuyu araştırmak, iddiaları doğrulamak, bir görüş geliştirmek ve neyin önemli olduğuna karar vermek gibi zorlu adımları atlamak. Ahrefs'in AI First yaklaşımı ise tam tersini savunuyor, AI daha fazla iş üstlense bile, içeriği daha önce okumaya değer kılan pratikleri korumayı hedefliyor. Instagram, ABD Facebook'u geride bırakıyor, 297 milyon aktif kullanıcı. Meta'nın AB Dijital Hizmetler Yasası, DSA, kapsamında açıkladığı 2026 yılı ilk yarı verilerine göre Instagram, ABD'de 297 milyon aktif kullanıcıya ulaşırken Facebook 264 milyonda kaldı. Instagram'ın büyüme ivmesi korunuyor, önümüzdeki yıl 300 milyon eşini geçmesi bekleniyor. Facebook'un AB'deki kullanıcı tabanı ise uzun süredir yatay seyrediyor, bazı dönemlerde gerileme de kaydetti. Threads, ABD 41 milyon kullanıcıya ulaştı, bu rakam platformun 500 milyonu aşan aylık aktif kullanıcısının küçük bir bölümünü oluşturuyor. Öte yandan Meta, AB moderasyon ekibini Mart ayındaki yaklaşık 7700 kişiden 5900'e indirdi. Bu düşüş, şirketin içerik denetiminde AI destekli araçlara yönelen kapsamlı dönüşüm stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Glass to Glass nedir ve Connected TV reklamcılığını nasıl etkiliyor? Canlı yayında görüntünün kamera lensinden izleyicinin ekranına ulaşana kadar geçen toplam gecikme süresi olan Glass to Glass, Connected TV reklamcılığı, canlı bahis ve yayın gelirini doğrudan şekillendiriyor. Gecikme, kamera yakalama, katkı akışı, encoding, paketleme, CDN dağıtımı ve oynatıcı tampon süresi olmak üzere birbirinden ayrı yapılandırılabilen katmanların toplamından oluşuyor. Encoding aşaması en büyük gecikme kaynağı, canlı enkoder, sıkıştırma kararları için bir grup kareyi bellekte bekletirken no-code tamponları görüntü kalitesi karşılığında bu maliyeti daha da artırıyor. Dolby OptiView bu kavramı yalnızca enkoder çıkışından oynatmaya kadar olan protokol gecikmesinden ayrı tanımlıyor, yani asıl Glass to Glass hem yakalama hem de görüntüleme uçlarını kapsamak zorunda. Bu ayrım Connected TV reklamcılığı açısından kritik önem taşıyor, izleyicinin telefon bildirimi, bahis uygulaması veya komşusunun televizyonuyla kıyasladığı her referans gerçek zamanlı duvar saatiyle işliyor. Birek zamanlaması ve canlı bahis entegrasyonu doğrudan gecikme yönetimine bağlı olduğundan, yayıncıların hangi katmanda tasarruf edip hangisinde kalite gecikme dengesini nasıl kurduğu yayın gelirini belirleyici biçimde etkiliyor. Amazon, rakip sabotajına uğrayan satıcının hesabını yeniden açtıktan 3 gün sonra kapattı. Amazon United Kingdom'daki bir üçüncü taraf satıcı, rakip tarafından koordineli alıcı hesapları, iade talepleri ve sahte ürün şikayetleriyle yaklaşık 3 haftada tam hesap deaktivasyonuna sürüklendiğini Seller Central forumlarında paylaştı. Satıcının listesi yeniden açıldıktan yalnızca 3 gün sonra tüm hesabı tekrar bloke edildi. Forum gönderisi 662 görüntülenme aldı, Amazon'dan ise tek bir yanıt geldi, forum moderatörü alıcı görünürlüğünün neredeyse sıfıra düştüğünü belirtti. Bir Amazon hesap yönetimi CEO'su, aynı dönemde LinkedIn'de yayınladığı yazıda bu tür saldırıların tekrarlanabilir, anahtar kelime tetiklemeli ve platform tarafından henüz tespit edilemeyen yapıda olduğunu ifade etti. İki anlatım bir arada değerlendirildiğinde, Amazon'un otomatik moderasyon katmanının makine tarafından okunabilen sinyallere hızlı tepki verirken, bu sinyalleri bağlama oturtan insani bağlamı yavaş işlediği ya da hiç işlemediği görülüyor. Marketplace güvenliğine dair bu yapısal boşluk, satıcı korumasının sınırlarını bir kez daha tartışmaya açıyor. Amazon Prime Air, İngiltere'de drone teslimatını resmen başlattı. Amazon, drone teslimat hizmeti Prime Air'i İngiltere'de resmen kullanıma açtı. Bu, hizmetin Amerika Birleşik Devletleri dışında ilk kez bir ülkede resmi olarak hayata geçmesi anlamına geliyor. Darlington yakınlarındaki fulfillment merkezini üs olarak kullanan Amazon, bu konuma 12 kilometre yarıçap içinde yaşayan müşterilere drone ile teslimat yapabiliyor. Hizmetten yararlanmak için müşterilerin bahçe, avlu ya da araba yoluna sahip olması gerekiyor. Teslimat kapsamına yalnızca büyük bir ayakkabı kutusuna sığan ve 2,2 kilogramı aşmayan ürünler giriyor, Amazon'a göre bu kriterleri karşılayan milyonlarca ürün sisteme dahil. Avrupa'daki pilot çalışmalar 2023'te duyurulmuş, ardından havacılık düzenleyicilerinin onayı alınarak İngiltere ve İtalya'da testler yürütülmüştü. Küçük e-ticaret işletmeleri hızlı teslimat rekabetinde nasıl ayakta kalır? Amazon 30 dakika veya daha kısa teslimat hizmetini milyonlarca kullanıcıya genişletirken Walmart aynı hizmeti 33 Amerika Birleşik Devletleri pazarına yaydı. Büyük oyuncular dev fulfillment ağlarıyla teslimat beklentilerini kökten değiştiriyor. Prime üyeleri sipariş başına 3,99 dolar ödeyen Amazon Now ile 100 binden fazla ürünü kapsayan Walmart Express, küçük ve orta ölçekli e-ticaret işletmeleri için ciddi bir rekabet baskısı oluşturuyor. Ancak uzmanlar, SMB'lerin evrensel değil seçici biçimde rekabet etmesi gerektiğini vurguluyor. 2 günlük teslimatın hızlı sayıldığı dönemde Amazon Prime'in yarattığı baskıya benzer bu süreçte, küçük işletmelerin hıza değil müşteri deneyimi, uzmanlaşma ve niş ürün seçkisi gibi alanlara odaklanması öneriliyor. Teslimat hızının gerçek değer yarattığı segmentlerde rekabet etmek, maliyeti karşılığında avantaj sağlamayan alanlarda büyük oyuncularla yarışmaya çalışmaktan çok daha sürdürülebilir bir yol sunuyor. Zalando araştırması, MMM, paid search ROAS'ını 2,5 kat fazla gösteriyor. Zalando araştırmacısı Niklas Heuschun Arxiv'de yayınladığı çalışma, standart bir marketing mix modelin paid search ROAS'ını gerçek değerin 2,5 katına kadar şişirebildiğini kanıtladı. Simülasyonda gerçek ROAS 4,20x iken standart MMM 10,61x rapor etti, %90 güven aralığı olan 6,56-14,36 bandı bile doğru değeri içermedi. Daha çarpıcı olan ikinci bulguda, modele gerçek promosyon durumu, fiyat seviyesi, gizli mevsimsellik bileşeni ve piyasa duyarlılığı gibi tüm gizli değişkenler verildiğinde dahi sonuç 8,41x olarak kaldı, yani en mükemmel koşulda bile ROAS yaklaşık 2 kat abartılıyor. 4 coğrafi deney üzerinden yapılan yapısal tahmin ise, 4,14x ile gerçek değere yakın sayarak GEO Experiment yönteminin MMM'e kıyasla çok daha güvenilir sonuçlar verdiğini gösterdi. Rabin, Meridian ve PMC Marketing gibi popüler araçlarda standart sezonsal kontroller olarak kullanılan Fourier harmoniklerinin bu sapmayı önlemekte yetersiz kaldığı saptandı. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çarşamba tekrar podcast'te görüşmek üzere.